Evet, selamlar Code Fiction ahalisi. Bugün bizimle birlikte Ayşegül Yönet burada. Öncelikle kendisinden biraz kendisini tanımasını istiyorum. Ayşegül Buğur, söz sende.
Merhaba, benim adım Ayşegül. San Francisco'da yaşıyorum ve küçük bir startupta çalışıyorum. Google Developer Expert'im web teknolojilerinde ve Angular için. Onun dışında WebXR ve WebVR AR ile ilgileniyorum ve bu konuda bir sürü konuşma yapıyorum. Başta bunları söyleyeyim. Onun dışında Women Who Code organizasyonu için meetingler düzenliyorum ve development environment'ında daha çok kadın ve de minority'lerin olması için bir sürü kuruluşa yardımcı oluyorum.
Bir emin olmak için soruyorum. Angular ekibinde yer aldın değil mi? Angular 2'nin development'ında yer aldın.
yer aldım diyebilir miyiz bilmiyorum. Contributor listesinde adım var, evet. Ama contribution'ım direkt olarak neydi bilmiyorum bile. Bayağı küçük. Yani yer aldım diyemem. Ama biz developer expertler olarak community ile Angular team'i birleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey genelde her şeyi önceden test etmek, denemek ya da çalıştığımız şirketlerde gördüğümüz problemleri ya da ihtiyaçları Angular team'e ulaştırmak. Onun dışında da bir sürü konuşmalar yapıp community'yi daha çok bilgilendirmek.
Süpermiş. Hoş geldin. O zaman ben de hoş geldin diyeyim. Ya Angular'la ilgili sanırım bir dünya sorumuz var ama ondan önce herhalde bu GitHub mevzuna bir giriş yapmak istiyoruz. Herkesin çok merak ettiği bir konu. Hani hem sanıyorum ki son dönemlerde böyle yazılım ekosistemini en etkileyen haberlerden biri oldu. Microsoft'un GitHub'ı satın alması. Şimdi Angular'da açık kaynak bir proje. GitHub'da duruyor. Angular, yani herhalde bütün NPM repo'ları da GitHub'da duruyor. Belki başka yerlerde duranlar da vardır ama hani açık kaynak dünyasını çok derinden sarsan bir haber diyeyim. Hadi sarsan kelimesini kullanmış olayım. Bu konuda görüşlerini merak ediyoruz açıkçası. Hem de San Francisco'da nasıl duyuldu bu haber? Yani biraz da magazin.
Valla o kadar fazla tepki görmedi sanki. Ben çok fazla bir reaksiyon görmedim. Son bir seneden fazla oldu sanıyorum. Microsoft bayağı open source'a yatırım yaptı. Şimdiye kadar da aslında Microsoft'un bilinmeyen o kadar çok open source güzel projesi var ki. Mesela RxJS, RxPython, bütün reactive library'ler oradan geliyor, Canvas oradan geliyor. Ama son bir seneden daha fazladır özellikle cloud'a geçtikleri için open source'a çok büyük bir yatırım yaptılar. John Papa, belki duymuşsunuzdur adını, Angular komünitesinde de çok duyulan bir isim. O özellikle bu eforu lead ediyor. Çok fazla şaşırtıcı bir şey yok. Bir şey değiştireceklerini zannetmiyorum kullanıcılar için. Sadece benim tek kaygım, Microsoft çok güzel user experience yapan bir yer olarak bilinmiyor. Onun daha kötüye gitmemesi. Ama büyük şirketler genelde San Francisco'da gördüğümüz Amazon mesela, Samsung, küçük şirketleri satın alıp onların kendi başlarına işlerine devam etmesini sağlıyorlar. Tahminim Microsoft'un da aynı şeyi yapacak olması.
Yani bizim günlük hayatımız çok fazla etkilenmeyecek diyorsun. Yani, öngörün en azından.
Evet. GitHub, burada herkes GitHub kullanıyor değil mi? Yani o kadar çok user'ı sinirlendirecek bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Şu andaki deneyimimizden daha fazla bir şey değişmeyecektir büyük ihtimalle. Sadece yeni gelecek olan feature'lar etkilenecek diye düşünüyorum.
Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence bu konu çok böyle bir büyütüldü. Microsoft'tan tamam bir şey geçmişi var, böyle evil corporate geçmişi var. Millet bir hani ana şimdi şey olacak, kesin bunu da bitirecekler falan diye şey yapıyor da. Yani 2017'de, şimdi bu sene bilmiyorum, en çok contribution yapan organizasyondu Microsoft GitHub repozitörlerinde ve ben kendi ayaklarını sıkacaklarını sanmıyorum. Yani daha iyiye götürürler mi GitHub'ı bilmiyorum ama daha kötüye götürmeyeceklerine eminim.
Ya ben de şey diyeceğim, insanlarda yine de bu her ne kadar sorun olmayacağını düşünseler de GitHub'tan bir GitLab'a doğru bir akış gördüm. Hatta Twitter'da böyle hashtagler falan, moving to GitLab gibi hashtaglerle repozitörlerini alıp hızlıca GitLab'a entegre etmeye çalışıyorlar. Yani ufak bir korku oluştu benim gördüğüm kadarıyla. Yani kötüye gideceğini ben de düşünmüyorum ama yine de Microsoft'un orada düzeltmeye çalıştığı ama hala insanların korktuğu bir ismi var gibi geliyor bana.
Ya migration olayında sanırım, ya da migration ya da evil corp diye bunları tartışan insanlar daha çok Microsoft'un şu Nokia olayından korkuyorlar. Hani bir ürünü alıp o ürünü daha beter hale getirmesinden falan korkuyorlar. Contribution olayı da emin değilim ama sanırım şeyle alakalı olabilir. Zaten tüm siteyini GitHub'a yüklediği için, doğal olarak bütün developerları da onun üzerinde çalıştığı için bakınca ilk top 10'e girmesi zaten çok normal değil mi diye de düşünmüyor değilim.
Normalde başka firmalar da var abi. Google'u var, Amazon'u var. Herkes projesini orada geliştiriyor. Microsoft da yani. Ya yani Google da küçük bir firma değil mesela. Ama daha çok contribution yapıyor şey yani. Burada şimdi ben Microsoft'u savunur duruma geçmek, şey o pozisyonda kalmak istemiyorum da bir zarar yani vereceklerini düşünmüyorum. Artı hadi verdiler diyelim ki bir sürü alternatif var. Dediğim gibi GitLab var, ne bileyim Bitbucket var. Hani SourceForge var diyorlar da SourceForge da Google'un yani. Niye? Sonuçta bir sürü büyük şirketin bir sürü source kontrolörü var. Bence alternatifsiz değiliz.
Ya Oracle'da olabilirdi abi. Hatta insanlar Oracle'la alakalı işte Java'nın kurulum ekranından paylaşmışlar. İşte Java kurulum ekranında GitHub falan yazmışlar. O yani Oracle gibi kullanıcı düşmanı bir firmada olabilirdi. Şimdi bir ters bir laf ettim galiba ama. Yani Microsoft'un iyidir.
Peki yani peki açık kaynak tarafında tamam, belki günlük hayatımıza çok bir etkisi olmayacak ama açık kaynağı Microsoft'un son bir yılda iki yılda yaptığı katkıyla bütün geçmişini karşılaştıramayız yani. Hani bir Linux kerneline ne katkı yapmış Microsoft mesela? Böyle düşününce.
Linux Foundation'a girdi oğlum adamlar, daha ne istiyorsunuz ya?
Ya adamlar Microsoft kalp Linux dedi ya. Daha ne yapsınlar ya?
Abi 30 yıldır yani neredelerdi diye şimdi tartışmak.
Abi şey neyse diyorlar ama. Yani CEO'nun değişmesi, Satya Nadella olması Microsoft'u bambaşka bir şirket kimliğine büründürdü ve hızlıca dönüşüyordu diyorlar. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum ama çalışanları okuyorum. Onlar da sorun olmayacağından emin. Mesela Scott Anselm'ını falan okuyorum. İnsanların böyle şikayetlerine cevap veriyorlar ki eski Microsoft böyle bir şey yapmazdı. İnsanların şikayetlerini çok da önemsemezdi. Ama gerçekten bu şu an yaşanan sorunları ciddiye alıyorlar ve adreslemeye çalışıyorlar. Böyle iletişim kurarak çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu Microsoft'tan, ya yani şu andaki Microsoft'tan beklediğim bir şey ve hoşuma giden bir şey. O yüzden sanki bu süreci böyle sıkıntısız bir iki ay içinde atlatacağız gibi geliyor bana.
Ayşegül, senin düşünceni merak ettim bu konuda.
Microsoft aslında yani evil ama güzel şeyler de yapıyor birçok konuda. Eğer mesela Apple almış olsaydı o zaman gerçekten ben bunu tehlikeli bir durum olarak görürdüm. Çünkü Apple open source'da hiçbir şey yapmıyor. Tamamen gizlilik üzerine kurulmuş bir şirket. Ama Apple, Microsoft değiştirmeye çalışıyor kendini ve open source'da önemli bir isim olmaya çalışıyor. Öte taraftan diyelim ki bir şeyi kötü yaptılar. Herkes değiştirir ve de belki Google internally başka bir sistem kullanıyor. GitHub kullanmıyor. Facebook'un kendi sistemi var. Belki bu tür sistemler open source olur. Ve belki yeni bir alternatif ve daha iyi bir alternatif çıkabilir uzun vadede. Ama kısa vadede çok bir şey kötüye gideceğini düşünmüyorum açıkçası.
Süper. Çok güzel bir bakış açısı oldu. Yani biraz içim ferahladı açıkçası. Teşekkür ederim. Yani başka GitHub'la ilgili şikayet edeceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Microsoft'u gömemedik bugün yeteri kadar ama. Barış, sen ne diyorsun abi? Sen Microsoft ürünleri kullanan bir adamsın.
Evet. Ya bence de çok büyük
bir günlük etkisi. Günlük hayatının bir parçası yani.
Evet, öyle vallahi. Ya aslında Microsoft siteinde olan insanlar için hani biraz daha o ürünlerin GitHub'la entegre olması yönde hani iyi bir gelişme olarak öyle bir şey de olacaktır büyük ihtimalle. Yani Microsoft şu anda işte kendi ürünlerini kullanıyor. İşte Source Controller, işte TFS, işte şimdi VSTS vesaire bir şeyler kullanıyor. Belki onlardan vazgeçip ileride yani birkaç yıl sonra herhalde artık direkt GitHub'la yani entegre olacak şekilde kendi ürünlerini belki konumlandırmayı düşünecektir. Hani böyle de olursa biraz en azından Microsoft siteinde olan insanların open source tarafına en azından biraz daha kayma olasılıkları da daha yüksek olacağını düşünüyorum. En azından birazdan GitHub'a girip oradan o dünyanın nasıl olduğunu görebileceklerdir diye düşünüyorum.
Şey, Codeplex kapandı değil mi? Microsoft'un vardı zaten öyle bir...
Evet, bir ara yapmışlardı. Galiba yani kapanmadı ama sanırım kimse orada aktif olarak kod geliştirdiğini düşünmüyorum.
Zaten abi, tüm repoları taşıdılar zaten. Codeplex'te evet. Kendi repoları vardı. Onları GitHub'a migrate ettiler. Ya benim burada merak ettiğim tek bir şey var. Şimdi GitHub'ın bir tane editörü var. Atom. Ama Microsoft'un da kendi editörleri var. İşte Visual Studio'su var, Visual Studio kodu var. Acaba Atom'u ne yapacaklar? Onu gerçekten çok merak ediyorum. İşte Atom'a yaklaşımları bence community'ye olan yaklaşımlarını da gösteriyor olacak. Bence destekleyecekler.
Kod Atom'un bir kopyası değil mi zaten? Bildiğim kadarıyla öyle.
Daha Atom, iyisi.
Ya evet, daha iyisi. Desteklediklerini düşünüyor musunuz? Yani Microsoft'un.
Öldürürler mi diyorsun? Öldürürlerse çünkü komüniteye çok ciddi bir mesaj gitmiş olur bence. Bu tarz şeylerin etkisi büyük olur ya. Çünkü Atom'u kullanan bir sürü insan var. Milyonlarca insan var.
Abi bir şeyleri artık öldürmek bence o kadar kolay değil. Kim olursan ol yani. Microsoft ol, bir şey ol. Zaten yani sen sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkıyor. Open source'un anlamı da bu değil mi yani? Büyük şirketlerin kontrolüne değil yani birçok yazılım. Hani tamam atıyorum Java Oracle'ın elinde. JVM falan onlardan. Bir sürü farklı virtual machine'ler var. Open JVM falan var. Yani insanlar alternatiflerini üretiyorlar. İlla bence bir şirketin desteklemesine gerek yok bu şeyleri.
Evet. Bence de öldüreceklerini sanmıyorum. Yani direkt gidip repository'yi kapatmadıktan sonra oraya contribute eden insanlar yine contribute etmeye devam edecektir.
Abi okey ama sonuçta Microsoft'un kendi yaptığı GitHub repo'larında contribution'ların da %65'i miydi neydi? Microsoft'un kendi developer'larından geliyor. Yani community'den evet bir katkı var ama o kadar da büyük bir katkı yok. Şimdi Microsoft bu projeye çalışacak olan GitHub'daki developer'ları buradan çekerse yani proje biraz sahipsiz kalmış olacak ve yine de sonuçta kapamıyor olacak ama desteklemiyor da olacak. Farklı bir durum ortaya çıkacak yani. Orada ne olacağını merak ediyorum.
Zaman gösterecek o zaman.
Yaşayıp göreceğiz Fırat'cığım.
Ya bende ilk şey olmuştu. Herhalde tekelleşme korkusu oluştu. Böyle zaten bir ürünü ya da herhangi bir platformda birileri tekelleştikçe bu sıkıntı olabiliyor. Çünkü o ürün rakipleri arasında biliyorsunuz ki artık feature'lar o kadar istediğin gibi gelişmeyebiliyor. Mesela PR dediğimiz olayı bugün GitHub hayatımıza soktu. Daha sonradan Microsoft da kendi ürünlerinde VSTS'de örneğin bunu uyguladı. O yüzden ben de açıkçası ilk etapta korkuyordum. Acaba Microsoft'a çok girer mi böyle şey GitHub'ın yönetimine ve yeni feature'ların önünü keser mi kendi vizyonunu sokmaya çalıştığı için diye. Şu an ondan korkmuyorum. Daha çok şey diye düşünüyorum. İşte Codeplex dedik, VSTS dedik. Visual Studio Online var, hala var diyebiliyorum. Bence Microsoft şeye gidecek. Bunların hepsini kapatıp GitHub üzerinde bir resmi ürünün GitHub olması üzerine gidecek. Ve Azure'la bunları daha çok entegre etme yoluna gidecektir diye tahmin ediyorum ben.
Abi orası kesin bence de canım. Yani Azure'la yani önümüzdeki aylarda Azure'la muhteşem bir entegrasyon göreceğiz. Hani.
Deniz bakalım. Peki AWS'i bırakıp Azure'a geçer misiniz o zaman?
Yok abi ben yani biz AWS abi bir de cloud platforma geçtikten sonra ne yaparsan yap yani bir vendor lock-in oluyor. Hani biz çok artistik yapmıştık işte her tarafta serverless var, Docker orada da var ama biz AWS'ye çok battık abi yani çıkamayız. Böyle artık
alacağız yani. Neyse bu da ayrı program konusu olur bence İlgin.
Olur.
Bir ara konuşuruz. Ya ufak ufak o zaman Ayşegül'e olan sorularımıza geçelim diyorum ya. Madem GitHub konusunu çok detaylı olmasa da ve istediğim gibi olmasa da konuştuk.
Evet sen bir çirkinleşmemizi istiyordun ama.
Evet ya benim performansı göremedim yani.
Ben nasıl bir Microsoft ama.
Fikrimi değiştirdiniz ya, tebrik ederim yani. Birazcık daha
Microsoft'a gel abi, her şey çok güzel olacak.
Burada su çok güzel diyorsun.
Adamlar satılıyor yavaş yavaş.
Başta soğuk zaman... ama sonra alışıyorsun.
Angular ekosistemine geçelim mi bir ya? Angular ekosisteminde neler oluyor, neler bitiyor, neler oldu? Hani bir Ayşegül'den, birinci ağızdan biraz dinlemek istiyorum ben açıkçası. Her günümün %70'i falan artık Angular'la geçiyor. O yüzden meraktayım biraz açıkçası.
Yaşasın. Microsoft'la ilgili son bir şey söyleyeceğim o zaman. Madem kötü bir şey söylememiz gerekiyor. Ben Autodesk'te çalışıyordum daha önce. Ve Autodesk de böyle her türlü güzel programı alıp kapatan bir şirket. Ama genelde böyle bir şey yaptıkları zaman kendi competition'ı olan programları ön plana çıkarmak için genelde öldürüyorlar böyle programları. Microsoft'un öyle bir şeyi yok. O yüzden şanslıyız. Eğer kapatırsa yerine koyabileceği hiçbir şey yok. Onun yerine integration daha çok kafalarında olan şey olduğunu tahmin ediyorum.
Ya ben LinkedIn'le entegrasyon yapacaklarını düşünüyorum bu arada. Ya oradaki iş platformuyla, iş bulma platformuyla.
Çok mantıklı. Ben şahsen çok üzülüyorum kimse GitHub'ıma bakmadığı zaman iş görüşmesi yaptığımızda. Neden bakmadınız diye.
Orada da durum aynı mı ya? San Francisco'da da durum aynı mı? San Francisco'da da durum aynı mı?
Her yer değil. Yani bana şey diyen de oldu. Bütün commit mesajlarını okudum diyen de oldu. Çok ürkütücü. Öte taraftan birçok evet. Yani gecenin bir saatinde yazdığın commit mesajın ne olacağı belli olmuyor tabii ki. Karşındaki insan ben bunu okudum deyince böyle ne bileyim bütün geçmişini öğrenmiş falan gibi hissediyor insan.
Açık kaynak biraz transparan olabiliyor, evet. Ama o bilmiyorum, gücü buradan geliyor herhalde diye düşünüyorum.
Aynen öyle. O zamandan beri ben de onu duyduğumdan beri çok daha fazla dikkat ediyorum ve yani önemli bir şey çünkü alışkanlık meselesi. Yani iş yerinde de yaptığını open source'da da aynı şekilde yapıyorsan çok daha kolay oluyor her şey. Ayrı düşünme şekilleri değiller yani. Aynı profesyonellik, evet, olması gerekiyor.
Kesinlikle katılıyorum sana. Deyip Angular'a artık geçiyorum. Neler diyebilirsin Angular komünitesi hakkında? Neler yaşandı? Yani bu en son hani birden ikiye geçildi. İki betası oldu. Betadan sonra işte gerçek ikiye geçtik. 2.6 oldu. İşte 6 beta geldi. Webpack'le entegrasyon oldu. Vesaire vesaire. Yani bir geçmişi şöyle kısaca bir recap yapıp bir de gelecek hakkında fikirlerin varsa onları alabilir miyiz?
Bütün travmaları dökelim ortaya diyorsun.
Çok çok süper olur.
Travma var mı? Çok iyi.
Travma var şahsen. Ben yani bu kadar içinde olan bir insan olarak alfadayken ben Angular konusunda konuşma yapmaya başladım. Sonra dersler vermeye başladım. Konferanslarda workshoplar vermeye başladım. Bayağı korkunç bir deneyimdi çünkü bugün yazdım, ertesi gün çalışmayabiliyordu. Sonra betadayken production'a çıkacak kod yazmaya başladım. O da bayağı korkunçtu. Çünkü beta, bilmiyorum takip ettiniz mi, 4'ten 5'e geçtiğinde bayağı bir major bir değişiklik vardı. Dokümantasyonu her ne kadar bayağı bir uğraştılar doğru düzgün yazabilmek için. Ama gene de çok zordu. Ve şunu da söyleyeyim, ben Angular takımıyla aynı Slack chatindeyim. Benim bir problem olduğu zaman ben açıp direkt yazan insana sorabiliyorum. Ama ona rağmen bir şeyleri takip etmek, öğrenmek neredeyse aynı takımda. Yani hem kendi yaptığın şeyi takip etmeye çalışıyorsun, hem onların yazdığı şeyi takip etmeye çalışıyorsun. Bir daha asla böyle bir şey yapmaya çalışmam. Yani beta'dayken bir library, onu production code'da kullanmaya çalışmam. Yani bu da benim öğrendiğim ders oldu. Ama o zamandan beri, ikiye tamamen geçişten beri her şey çok daha sakin ve güzel ve de hızla güzelleşiyor. Bir çok önemli yenilik CLI tool'u. CLI sayesinde çok kolay yeni bir projeye başlayabiliyorsunuz. Birçok şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Eskiden mesela bir şey yazıyordun, sonra module'u import etmeyi unutuyorsun. Bir şey oluyor. O yüzden de kod çalışmıyor. Bayağı bir uğraşman gerekiyordu çözmek için. Şimdi biliyorsun ki şeyle, CLI ile yaptığın zaman her şey yerinde olacak. Başka, sen üzerine build edeceksin. O çok çok güzel bir güzel bir tool. Onun dışında da çok daha hızlandı ve TypeScript'e ben addict oldum şahsen. Siz .NET kullanan insanlar olarak sizin daha kolay bir geçiş yaptığınızı tahmin ediyorum. JavaScript komitesi burada bayağı bir direndi TypeScript kullanmak için. Bayağı bir bağırdı çağırdı ama sonunda herkes TypeScript kullanıyor şimdi ve ben TypeScript'siz bir hayat düşünemiyorum. Also Microsoft tool.
Ya bir şey soracağım burada. Şimdi hani ben uzun yıllar nasıl diyeyim, Vanilla JavaScript'in büyük bir hayranı oldum. Yani Douglas Crawford falan çok dinledim, çok severim kendisini. Yani JavaScript'in aslında büyük gücünün bu dynamic olması, functional özelliklerinin olması, aslında TypeScript olmaması bir yandan da, ama hani TypeScript gibi bir ihtiyacın ortaya çıkması, maintenance, yani bu bakım yapılabilirliğin çok zorlaşmasından dolayı mı böyle bir yola gittiler? Çünkü JavaScript'in gücünü de birazcık kısıyoruz gibi geliyor bana. Gerçi tamam, engellemiyorsun JavaScript yazmak için ama daha TypeScript kod yazmaya itiyor seni.
Ben de hemen bir şey eklemek istiyorum araya girip. Bir de Google'ın kendi bir dili vardı ya, sanırım Dart'tı, doğru mu? Yanlışsam düzeltin. Yani ilk Angular çıktığında, Angular 2 çıktığında, şimdiki ismi Angular çıktığında Dart'ı tercih etmeden TypeScript'i tercih etmesi bence süperdi. Bence TypeScript gerçekten çok güzel bir dil. Ama kendi dilini tercih etmemesi acaba iki firma arasındaki bir anlaşma mıdır? Hep merak etmişimdir. Bunun hakkında bir şey biliyor musun ya da ne düşünüyorsun TypeScript'i seçmesi hakkında?
Daha da yani her zaman Dart ve JavaScript versiyonu vardı Angular'ın. Ama TypeScript'ten önce AScript diye kendileri bir şey typing language yazacaklardı. Ondan vazgeçtiler çünkü TypeScript'in ne kadar kuvvetli olduğunu gördüler ve yani bu değişiklikleri yaparken sadece Microsoft'la değil, bütün diğer büyük Amber'la, React'le uzun uzun tartışmalar yapıp nedir eksikler, neyi başarmaya çalışıyoruz. Çünkü bayağı büyük bir değişiklik yapıyorsun. Eğer her şeyi break edecek bir şey yapıyorsan düzgün yapmak çok önemli. O yüzden uzun uzun tartıştılar ve her şey aslında şeydi, open'dı. Bütün bu tartışmaların notları vardı. Ama tabii ki bulmak zor. Şimdi de bulamıyorum ben galiba, kaldırdılar. Ama güzeldi görmek çünkü bir sürü polimerle de konuştular. Bir sürü şey tartışıldı ve ondan sonra yapıldı bu seçimler. Cevaplayabildim mi acaba?
Evet, evet. Arkada politik bir şey yoktu diye anlıyorum. Her şey şeffafmış. Ben o süreci görmedim de bilmiyorum.
Evet, görmek zor. Angular'ın bütün meeting şeyleri var, dokümanları var. Ben girip bu hafta kim ne yapmış? önümüzdeki hafta nasıl yapacaklar? Onun dışında da design decision document diye bir şey vardı. Onda da neden bir şeyi neden seçtikleriyle ilgili ve de nasıl yapacakları ile ilgili bütün konuştukları şeyler hepsi yazılıydı ama tabii ki bunu açık bir şekilde promote etmediler. Sadece ben, yani ben biliyorum açık da olduğunu ve de genelde contributor'lar biliyor sanıyorum.
Node.js Foundation da aynı şekilde, bu arada bilmeyenler için ya da kullanıp da bilmeyenler için söyleyelim. O da gerçekten bütün toplantılarını YouTube üzerinden yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam, canlı bir şekilde. Onlara da katılıp fikrinizi belirtebiliyorsunuz. Onu da incelemenizi tavsiye ederim ve şey de güzel, toplantı notlarını da ayrıca sunuyorlar. Bunları da takip edebiliyorsunuz. Yani bir sonraki versiyonda ne gelecek Node.js'e, bunları da görebiliyorsunuz. Angular için bilmiyordum bunu.
Peki ben bir şey sorayım hızlıca. Angular'ın hani komüniteyle ilişkisi nasıl, yani ne kadar contribution geldi Google hariç dışarıdan?
Bayağı bir contribution var sanıyorum. Şöyle söyleyeyim, benim patronum Google Angular Team'de çalışıyordu daha önce. Bırakalı 1,5 sene oldu. Hala şey, top contributor ya da ikinci contributor. Onun dışında bazı şirketler tamamen bir şey, grup adadılar Angular'la çalışması için. Yani sadece Google'ın team'i sayılmaz artık. Tabii ki Google'ın içerisinde oluyor her şey ama başka şirketler de var. Evet, biz buna yatırım yapmak istiyoruz, biz bunu kullanıyoruz deyip de contribute eden diğer şirketler var. Contributor toplantıları da sanıyorum her 3 ayda bir ya da 6 ayda bir bir tane open var. Geçen hafta oldu galiba bir tanesi. Online istediğiniz gibi katılabiliyorsunuz. Chat'te soru sorabiliyorsunuz. Özellikle top contributor'lar gelecekte ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını ve de problemleri konuşuyorlar. En büyük problemlerden bir tanesi dokümantasyon. Sanıyorum 2 sene oldu. Ben Türkçe'ye çevirecektim web sitesini ve bir grup arkadaşla bir doküman hazırladık, bütün şeyleri nasıl çevirebiliriz diye. Ama tam o sırada Angular takımı web sitesini değiştirmeye karar verdi. O yüzden onu durdurmak zorunda kaldık. Ama bence önemli bir şey, özellikle kullanıcılar için.
Ben hemen bir şey diyebilirim aslında. Biz bir TypeScript kitabı çevirmeye başlamıştık CodeFiction komünitesi olarak. Hani hala böyle fikirler varsa aslında çok güzel bir organizasyon olabilir yani.
Evet.
Türkçe'ye çevrilmek için.
Yani çok çok çok mutlu olur TypeScript ekibi de, Angular ekibi de. Onun dışında başka bir sürü efor var. Mesela Mozilla, Mozilla Developer Network. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama bütün şirketler, Google, Microsoft, Mozilla, hepsi, Apple da dahil olmak üzere, hepsi Mozilla Developer Network'e yatırım yapmaya karar verdiler. Başka bir dokümentasyon yaratmak yerine, ki Google'ın böyle bir eforu vardı, webplatform.com'du sanıyorum. Ama onların hepsini öldürdüler ve herkes Mozilla Developer Network'e yapıyor ve özellikle onu da çevirisi bence çok önemli web'e katılım için. Biz bir doküman başlattık. Term, yani bir şeyleri, bazı kelimeleri Türkçesini bulabilmek için, çünkü benim için çok zordu. Bir tanesi özellikle takıldık kaldık. O da şey, camel case. Ama şey, Türk komitesi hemen asıldı hakikaten. Çok kısa bir sürede bir sürü şeyi çevirdiler. Ne yazık ki Angular takımında takılı kaldı. Ama ben çok mutlu olurum bu eforu tekrar başlatmak için. Aynı şekilde TypeScript ve Mozilla Developer Network içinde.
En azından kendi kanalımızda falan yani yüzlerce insan var. Bunu gayet paylaşabiliriz yani. İnsanlar da katkıda bulunacaktır.
Çok güzel olur. Ben size o dokümanı göndereyim. Başlamak. Onun dışında da belki özellikle hangisi güzel bir şey, hangisi en çok faydalı olur, nereden başlayabiliriz de konuşabiliriz daha sonra.
Ayşegül, ben senin bir konu hakkında fikrini almak istiyorum. Bana Angular'ı sevdiren Angular Universal oldu aslında. O hani ben bir yaklaşık 2 aydır falan, hatta CodeFiction sitesini falan Angular Universal'a yazmaya başladık bir yandan yeniden. Çünkü galiba single page application'ların en büyük sorunu bu SEO friendly olmamaları. Hani işte dynamic olarak render oluyor, engine'ler çok iyi şey yapamıyor veya bir Twitter'da, Facebook'ta paylaştığın zaman istediğin sonuçları alamıyorsun. Sence Angular Universal'a daha fazla yatırım yapacaklar mı? Onu bir noktaya getirmek istiyorlar mı, yoksa çok mu erken daha artık Angular Universal'ı böyle production'a çok şey kullanmak için? Yani bir sürü versiyonu çıktı ama bence her şey Angular olabilir gibi geliyor. Ben kullandıktan sonra onu şey yaptım, düşündüm.
Angular Universal'a bir süredir yatırım yapıyorlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama o başka bir grubun eforu olarak başladı. Ondan sonra Angular takımı kendi bünyesine aldı ve bir sürü destek sağladı. Burada da bir sürü büyük şirket kullanıyor. Bankalar kullanıyor mesela, onu biliyorum. Ama ya yani SEO için tek çözüm bu mu? Ondan emin değilim. Çünkü çok güzel bir konuşma var. Ben de çok fazla bilgi veremeyeceğim bu konuda ama yeni ngConf'da bir ay önce Angular'ın menajerlerinden bir tanesi Igor bu konuda çok güzel bir konuşma yaptı. Onu dinlemenizi tavsiye ederim böyle büyük bir yatırım yapmadan önce.
Başka alternatifler de getirmeye başladılar buna.
Evet, çünkü bu bayağı büyük bir sorun dediğiniz gibi. Birçok şirket bundan çekiyor. O yüzden ve hiç bu konuda konuşulmuyordu doğru düzgün. Hiçbir kaynak yoktu. Sonunda bir güzel bir konuşma yaptı. Ben de dinlemeye fırsat bulamadım henüz ama çok güzel bir şekilde anlattığına eminim.
O zaman ben bir tane sorayım. Deniz, sen eğer bir follow-up soru yoksa yani buna.
Follow-up yok. Başka bir şey soracaktım. Ben sonra sorarım. Hazır yakalamışken herkesin aklına bir sürü soru geliyor galiba.
Evet ya. Yani iki tane var ama biraz geliştirme ortamına merakımdan soruyorum. Yani Angular'la geliştirme yaparken ne gibi araçlar kullanıyorsun? Nasıl şeyler kullanıyorsun? Hani böyle çok pro tip verebileceğin şeyler var mı? Yani onları merak ettim biraz. Tamam, CLI'yi kullanıyoruz, evet. Ama başka hayatını kolaylaştıran neler var mesela?
Çok güzel bir soru. Ben iş olarak ne yaptığımı söylemeyi unuttum galiba. Ben bir startupta çalışıyorum. Biz genelde consulting yapıyoruz şirketlere ama open source tool'larımız var. Bizim tool'umuz özellikle şey NX adı. Angular Extensions diye. CLI'nin üzerine kurulu bir tool. Bilmiyorum biliyor musunuz? CLI şimdi Schematics diye bir şey ekledi. CLI'yi da extend etmek çok kolaylaştı. Ve biz de onu yapıyoruz. Özellikle consulting yaparken çok büyük şirketlerin, büyük code base'lerin problemlerini gördük ve de onlar için bir şeyleri daha da kolaylaştırmak istedik. Dolayısıyla biz bu single repo, mono repo yıl sağlayan birçok şirket içerisinde kullanılan common library'leri ayrıca aynı repo'da tutabilme, daha hızlı build edebilmek için tool'lar geliştiriyoruz. Görmek isterseniz narwhal.io, NRWL bizim şirketimizin web sitesi. Kurucuları da iki tanesi Angular Core Team'in üyeleriydi daha önce. Bir tanesi CLI'da çalışıyordu. Diğeri de Router yazan insan Victor ve Jeff. TypeScript contributor'larımız var, Prettier contributor'umuz var ve Bazel contributor'umuz var. Bazel'ın ne olduğunu duymamış olabilirsiniz. Çünkü çok yeni. Duydunuz mu?
Google'un hani şey diyeyim bu derleme zamanı AOT'yi daha hızlandıran multi-thread'e bölen bir şey. Salladın mı?
Şey build tool'u build'ı şey yapıyor. Hızlandırıyor. Evet ama duymuş olmanız bile enteresan. Buradaki bir sürü insan duymamış. Türk halkı çok daha ileride gidiyor.
Bizim şeyde. Şirkette kullanmaya başladılar da çünkü prototip olarak oradan şey yaptım.
Gerçekten. Bayansa. Nedir şirket?
Armut.com.
Süper. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyler bir tanesi de Bazel'ı support etmek. Webpack yerine Bazel'ı kullanmak. Çünkü Bazel build time'ı çok hızlandırıyor ve de developer için bayağı bir avantaj sağlıyor. Özellikle develop ederken de çok hızlı build edip görebiliyorsun. Monorepo'nun da faydası özellikle büyük bir organizasyonda çalışıyorsanız çok fazla aynı şeyi yapan insan var. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyorsun ve kimse tekrar tekrar drop down button yapmak istemiyor ya da işte başka bir sürü şey. Ama yani kimse de common library kullanmak da istemiyor. Çünkü ayrıca bir repo açacaksın, onu her seferinde değiştireceksin ve de tekrar build edeceksin, tekrar import edeceksin. Bunlar çok zor işler. Monorepo yaptığınız zaman
versiyonlamayı nasıl çözüyorsunuz monorepo'da? Yani biz de monorepo'ya geçmek zorunda kaldık dediğin şeylerden dolayı ama hiç içime sinmedi o versiyonlama şeyinden dolayı. Hani herkes aynı anda aynı komponent versiyonunu kullanıyor gibi bir sürü library yaptık biz de.
Aynen öyle. O büyük bir commitment tabii ki. Herkes aynı library'yi, aynı versiyonu kullanmak zorunda. Ama böylelikle her şeyin birbiriyle yani gayet iyi bir şekilde çalışmasını sağlıyorsun. Facebook, Google gibi büyük şirketler, Uber bunların hepsi monorepo kullanıyor ve hepsi buna dedicated. Mesela Angular bir değişiklik yaptığı zaman Google içerisinde Google Angular'ı kullanan bütün app'lerin hepsini test edebiliyor ve eğer bir testleri kırdıysa onu düzeltmesi gerektiğini biliyor ve de yani her şeyi düzeltip ondan sonra publish edebiliyorlar. Öyle bir güzellik var.
Peki Ayşe, bu soru sana çok geliyordu belki ama ben webpack'e baktığım zaman webpack'in konfigürasyonuna kör oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Hani şimdi bir yandan da sanki hani bu hype driven development, bu şimdi açık konuşmak gerekirse Ayşe Gülcüm, bu hype driven development frontend dünyası daha bir şey, hani fazla insanlar daha hani yeni çıkan şeyleri kullanalım, hemen kullanalım, bu çıkmış kullanalım. Yani bu webpack sence bir must mı artık? Yani Angular dünyasının veya genel olarak web dünyasının geleceği webpack'te mi, yoksa hala CLI kullanmaya da devam edebilir miyiz? Yani anladığım kadarıyla o tarafa yatırım yapıyorlar. Çünkü ben gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum webpack'e baktığım zaman. Hani birçok insan da öyle şey yapıyor.
Webpack kullanıcıların birçoğunu deli eden ve üzen bir tool. Angular ve CLI team yatırım yapıyorlar. Sonuçta onlar birlikte çalışıyorlar ve birçok şeyi çok güzel yapıyorlar. Ama tek başına öğrenmenin amacı, pek bir amacı yok. Çünkü zaten CLI bu sorunu çözmek istediği için var, değil mi? Yani başka insanlar Webpack ile uğraşmasınlar diye. Öte yandan ben Webpack Angular application'ları Angular CLI'ye geçirmiş bir insan olarak konuşuyorum. çok daha hızlı Angular CLI build'ları ve bir sürü avantaj var. Ve ben merak ettim, neden peki böyle bir avantaj var. Sonra git iş yollarına baktığınız zaman bu iki takım birbiriyle sürekli konuşuyor ve sürekli bir şeyleri çözmeye çalışıyor ve Webpack'in bir problemi varsa Angular team bunu biliyor, CLI team bunu biliyor ve buna göre optimize ediyor. Öte taraftan Bazel Webpack'in yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Ve Bazel Google'ın internally kullandığı bir tool. Şimdi yavaş yavaş open source'a geçiyor ve ileride Bazel'ı da, yani CLI'ın da Bazel'ı kullanma ihtimali yüksek ve NX'le biz bunu çok daha hızlandırmaya çalışıyoruz. Onlar yapmadan önce de biz bunu insanlar yapabilsin diye uğraşıyoruz.
Çok çok güzel bir amaçmış.
Benim bir sorum olacak. Evet. Biraz daha hani Angular'ın dışına çıkıp kullandığınız ya da hani takip ettiğin başka framework'ler var mı? Örneğin React.js var, işte Vue.js çıkıyor ya da JavaScript dünyasında biliyorsun her gün yeni bir framework çıkıyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani normal mi sence, yoksa son zamanlarda böyle biraz hype oldu da her gün yeni bir framework'le karşılaşıyoruz gibi bir durum mu var?
O kadar da çok değil aslında. Düşünürseniz Vue var, değil mi? React, Angular, Ember, Backbone'u saymıyorum artık. Yeni şeyler çıkmıyor çünkü insanlar fark ettiler, yani bir şeyi tekrar baştan yapmak çok zor ve güçlerini birleştirmeye çalışıyorlar. Ama çok inanılmaz bir ayrımcılık var, çok enteresan. Ben Google Angular team'in söylediği bir şey, San Francisco'da, Bay Area'da Angular kullanımı düştü. Onun yerine New York'ta çok fazla. Çok enteresan. Gerçekten gerçekten bir hype oldu. Burada çok fazla startup var ve React çok daha hızlı bir şey sağlıyor, giriş sağlıyor.
Çok fazla. Gerçekten öyle mi ya? Yani öyle. Bir sürü library yüklüyorsun, böyle army of modules, yani React dediğin evet. Zaman benim aklıma geliyor.
Aynen öyle. Ama insanlar anlamakta, ilk başta anlamakta daha az zorlanıyorlar. Dolayısıyla React bir de yeni olduğu için galiba Facebook Facebook'un bu böyle genç ve dinamik bir imajı var. belki de o yüzden daha çok hitap ediyor. Orada kesinlikle bir hype var ama büyük şirketlere gittiğiniz zaman büyük codebase'ler genelde Angular kullanıyor. Çünkü dediğiniz gibi bütün bir framework, yani her şey, aradığınız her şey var, yapmanız gereken her şey var. O yüzden başka şeylerle uğraşmıyorsunuz.
Ben gene çok merak edilen, hani çevremde de bu şekilde bir soruyu şey yapmak istiyorum. Bu multilingual olayını bir Angular'da çözemediler. Yani biz şu an 6 tane ülkedeyiz. 6 tane ayrı paket çıkartıyoruz. Bunlar ayrı ayrı build oluyor. Ionate diye bir library vardı değil mi Fırat? Adı Ionate'di. Yani bir şeyler çok statik Angular'da. Yani runtime'da bir şeyler yapmak istediğiniz zaman çok fazla takla atman gerekiyor. Hep bir AOT üzerine kurulmuş gibi sistem geliyor. Bu sence multilingual localization olayını daha geliştirmeler yapacaklar mı? Hani bu işi daha kolay yapabilecek? veya belki de kolay, biz bilmiyoruz.
Yok, hayır, kolay değil gerçekten. Ve bir tane library vardı, şimdi hatırlamıyorum ama o bu translation'ı yapmak için o library'yi yazan insanı Angular team kendi bünyesine aldı. Dolayısıyla çalışıyorlar üzerinde ama henüz bitmiş bir efor değil. Gerçekten gerçekten zorlayıcı. Ama umut var, geliyor.
Şimdi Ayşegül, hatırlarsan bir ara Google'da bir developer bir manifesto yazdı. Bu manifestoda işe alım süreçlerini eleştirdi, azınlık politikasını eleştirdi ve kadınları eleştirdi. Bu manifesto bayağı etkiler yarattı. Sonra da bu developer bildiğim kadarıyla işinden kovuldu. Sen ne düşünüyorsun bu manifesto hakkında? Nasıl gözlemledin? İnsanların ne düşündüğünü gözlemledin? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize?
Tabii ki. Sorma. gerçekten bomba gibi düştü ama yani bu zaten sürekli tartışılan bir şey. Buradaki cinsiyet problemi tahmin ettiğinizden çok daha fazla gerilim yaratıyor gerçekten. Türkiye'de benim hiç görmediğim bir şey var burada. Kızların matematikten anlamadığı ya da kızların kod yazamayacağı gibi ön yargılar çok çok yaygın. Ve ben belki de sistemimizden dolayı, değil mi? Herkes aynı testlerden geçiyor. Herkes ÖSS, ÖYS, her neyse şu anda. Onlardan geçiyor ve herkes eşit bir şeyden geldiğini çok iyi biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada gerçekten insanların ön yargılarından dolayı birisinin daha çok başarılı olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla... yani öğretmenler bile, yani bence akademide başlıyor problem. Öğretmenler bile bir ayrımcılık yapabiliyor. Ve sürekli erkeklerin olduğu bir ortamda yaşayan bu sevgili arkadaşlarımız da erkeklerin bir şekilde daha üstün oldukları için burada olduklarını düşünüyorlar. Ama yani neden gerçekten burada bu sistemde yoklar ondan onu pek araştırmıyorlar. Bu manifesto çok tartışıldı çünkü özellikle de çok böyle mantıklı ve bilimselmiş gibi yaklaşıp aslında bütün kendi ön yargılarını ön plana çıkartan bir insan. Ama böyle düşünen de çok çok fazla insan var özellikle burada Silikon Vadisi'nde. Valla büyük bir problem, ne olacağı belli değil. Birçok tartışmada neden bunun dışarıya sızdırıldığı ile alakalıydı benim aldığım sorular. Bence çok normal, birilerinin konuşması gerekiyor. Ben o sırada ben de Google'la interview etmeyi planlıyordum ama etmedim çünkü ben böyle insanlarla yan yana olacağımı bilerek gitmek istemedim. Her ne kadar Google normalde çok daha iyi bir ortam olsa da sürekli böyle microaggression deniyor, Türkçesi var mı bilmiyorum. Şeylerle karşılaşıyorsun büyük şirketlerde. Ne yazık ki bayağı büyük bir problem.
Ya Amerika'yı ben bir şey söyleyeyim abi. Amerika'yı hiç bilmediğim için bunun bu kadar böyle gün yüzünde ve açıkça yapılıyor olması çok garipmiş gerçekten. Hani bayağı açık açık yapılıyormuş gibi konuşuyorsun çünkü. Bu durumda yani orada bir kadını işe almak veya bir kadını hani işe retain etmek de çok zor olsa gerek. Yani yeteneği nasıl elinde tutuyor Amerika'da firmalar? Mesela sen bir startupsın şu anda anladığım kadarıyla ve kadın yazılımcıları alacaksın ya da yazılımcı alacaksın diyelim ve hani cinsiyetinden bağımsız olarak iş görüşmesi yapıyorsun ve hani işe başlayan başka bir adam gelip mesela senin bütün takımının kumaşını mahvedebilir veya oradaki bütün havayı bozabilir. Nasıl oluyor bu iş?
Ne yazık ki öyle. Ve de aynen dediğin gibi oluyor. Ben çok çok düşünerek çok çok herkesi tanıdığım bir şirkete girdim. Tüm uzun zamandır tanıdığım insanlarla. Ama sonra birisi geldi ve aynen kumaşı bozdu gibi bir şey oldu gerçekten. Ve de benim için çok üzücü bir şey ve de sürekli bir şey kaybediyorsun, sürekli iş değiştiriyorsun, sürekli bazı olanaklardan fedakarlık ediyorsun. Çünkü benim bu küçük startupta bir investment'im var değil mi ve de bu şirket başarılı olursa çok daha ben de çok başarılı olacağım. Ama şimdi ben de düşünüyorum başka bir yere gitmeyi. Ve büyük şirketlerde de aynı şey söz konusu. Direkt olarak kadınlar kod yazamıyor, kadınları işe almayalım diyen bir insanı ben HR'a şikayet ettim. Ve şikayet ederken ismini söylemedim ama yani sadece bu konuda bir training olsun istedim. Bu konuda işe alınırken insanlar hep aynı sistemi uygulasınlar ki ayrımcılık olmasın. Aynı şey tabii ki ırk için de geçerli. Burada çok büyük bir problem. Ama şirketim tamamıyla bu konuda hiçbir şey yapmayı kabul etmedi. Hiçbir eğitim yapmayı kabul etmedi. Ve bu 30 senelik bir şirket ve bir sürü Google'da olaylar oldu, Uber'de olaylar oldu. Bütün bunlardan dolayı bir sürü şirketin çok daha dikkatli davranmaya çalıştığı bir zamandı. Ama yine de hiçbir şekilde olmadı. Abi yatırım yapmaya çalışıyor güya şirketler ama yani doğru şekilde yapmayı öğrenmeleri bayağı uzun zaman olacak sanıyorum.
Utanç vericiymiş gerçekten.
Bayağı kötüymüş ya. Ya sen aslında Türkiye'de böyle şeyler pek olmuyor dedin ama biz de Türkiye'de çalışan insanlar olarak kadınlara yönelik ayrımcılıkların biz de farkındayız. Yani bunu bazen çevremizdeki insanlar yapıyor ve Türkiye'de bu genelde de dillendirilmiyor bile. Böyle bir sorunumuz var. Biz de Code Fiction vasıtasıyla bunu ara ara konuşarak bir şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla sanırım sen de sanırım Girl Develop It'te çalışarak farkındalık yaratmaya çalıştın. Bunun bir etkisi olmuştur eminim. Sen nasıl gözlemledin? Bu tarz organizasyonlara katılmak nasıl oluyor? Nasıl ilerliyorsunuz oradan? Nasıl bir etkiyle karşılaşıyorsun? Biraz bahsedebilir misin?
Ben eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yok derken tabii ki Türkiye'de her kadının hayatı çok zor değil mi? Yani bir yerden bir yere gitmek zor. Yani geri kalanını evet, koşar. Bunların hepsi zor ama eğitime gelince bir eşitlik var. Çünkü aynı sınav sisteminden geçtiğin için her ne kadar yani herkesin okula gitme tabii ki doğuda ya da başka yerde herkes okula gidiyor diye bir şey de yok. Ama yani eğer okula gittiysen kimse sana sen akıllı değilsin demiyor. Çünkü aldığın notlar belli. Aynı sınavdan geçiyorsun. Aynı yerdesin. Ama burada öyle bir şey var. Sen akıllı değilsin diyorlar. Çünkü üniversiteye girerken yaptığın şeyler, öğretmenlerin sana yazdığı mektuplar falan gibi şeyler önemli. Kimse yani notlarını kıyaslayamıyorlar ve sınav sistemi yok burada. Yani o bir tarafı ve ben de eğitime inanıyorum derken Girl Develop It kadınlara eğitim veriyor. Özellikle ve de onlara daha böyle kimseden etkilenmeden rahat rahat soru sorabilecekleri, daha kendileri hissedebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyor. Ben şahsen böyle bir kuruluştan hiç faydalanmadım. Hiçbir zaman sadece kadınların olduğu bir kuruluşa ihtiyaç duymadım. Ve o yüzden de çok fazla bir fikrim yoktu bu konuda. Ama tesadüfi bir şekilde ben öğretmeye başladığım zaman bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu gördüm. Kendini beğenmişlik mi diyeyim bilmiyorum. Arrogance. Çok fazla kod dünyasında ya bunu bilmiyor musun falan deme çok fazla. Bu tür şeyler olmadan rahat rahat soru sorabilecekleri, güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında şirketlere gelen bu manifestoda yapılan şey positive discrimination'a karşı bir tepki var. Yani işte şirketler kadın oldukları için onlara çok daha fazla imkan sağlıyor. Onları eşit derecede iyi olmadıkları halde bir yerlere getiriyor kadınları gibi bir his ve bir nefret var. Buna engel olmanın tek yolu da yani bir şeyi sana kadın olduğun için kimsenin vermesi gerekmiyor ama kadınlara daha çok eğitim için fırsat vermek bence çok önemli. Ve Girl Develop It gibi organizasyonları da Women Who Code gibi organizasyonları da büyük şirketler destekliyor ve bizim yapmaya çalıştığımızda bunu daha çok yapmaları.
Ya ben bir şey diyeyim. Ben İsveç'teyim, Avrupa'dayım. Ya buradaki sektörün boyutu tabii ki Amerika ile karşılaştırılamaz ama hani burada mesela algı bambaşka. Hani bir kadına değil böyle bir şey söylemek hani ima edecek bir bakış bile hani bayağı ortalığı ayağa kaldırır, basına falan yansır yani. O yüzden hani bu ikisi arasındaki bu uçurum beni açıkçası çok şaşırttı. İlk kez belki de bu kadar hani açık bir şekilde duyuyorum Amerika'daki durumu. Hani hep okuyoruz, görüyoruz ama birinci ağızdan duyunca mesela bunun olduğunu bilmek ve birinin mesela gelip bir kadına sen hani yazılım geliştiremezsin demesi hani kabul edilebilecek bir şey değil yani. Nasıl hani o adam nasıl yazılım geliştiriyor ki? Zaten mantığı çalışmıyor adamın, belli yani. Mantık 101'den kalmış. Hani o çok değişik bir kafaymış. Ama hani bu tarafta çok daha başka bir altyapı ve algı olduğu için bence belki inovasyon değil ama yazılım veya teknoloji konusunda ciddi atılımlar oluyor aslında Avrupa'da da. Yani 3 tane 4 tane büyük zaten startup hub'ı var işte. Londra var, Berlin var, Stockholm var. Hani gene Silikon Vadisi'yle yarışamaz ama hani böyle baktığımızda Avrupa sanki bu konuda bir tık daha ileride gibi duruyor Amerika ile kıyasla.
Bence öyle. Bence öyle. Buradaki kültür tam olarak yerine oturmamış. Bence de şaşırtıcı. Irkçılık da çok fazla şaşırtıcı bir şekilde. Ama İsveç de biraz daha farklı. Mesela Fransa'da da aynı şey söz konusu. Orada da cinsel ayrımcılık ve ırkçılık çok yaygın ve kabul edilen bir şey. Ama Silikon Vadisi'nin ayrı bir özelliği de burası San Francisco belki biliyorsunuzdur altın bulunmasıyla ortaya çıkmış bir şehir neredeyse. Dolayısıyla her zaman çok büyük bir erkek çoğunluğu olan bir yer ve genç ve iş gücü çabuk zengin olmuş. O yüzden bambaşka bir kokusu tadı var. Gerçekten kültürü bundan çok etkilenmiş durumda.
Teşekkür ederiz. Valla Amerika'ya gidip görmek lazım ama çalışmamak lazım belki, bilmiyorum.
Ama gitmiş kadar olduk.
Onun dışında güzel tarafı da var tabii ki. Çünkü bir sürü çok fazla yetenekli insan var değil mi? Bir sürü şey yakında oluyor. Ben şimdi gidip dünyanın her yerinde Angular ile ilgili konuşuyorum ama eğer ben San Francisco'da olmasaydım bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben buradaki meetuplara gidiyorum. Orada insanlarla tanışıyorum. Bütün timle buluşma ihtimalim var. Ve onlardan öğrenme şansım var. Ve inanılmaz derecede çok fazla bizim resource'larımız var. Sürekli bir yerlerde bir toplantılar var ve herkes çok fazla teşvik ediliyor. Dolayısıyla öyle güzel bir taraf da var. O yüzden başka bir yere ben gitmek istemiyorum. Güzel de bir şehir. Tavsiye ederim gelmenizi.
Vallahi ben de bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ya. Yani bu resmen kötülük ya. Başka bir şey değil yani. Sen kadınsın, yapamazsın. Bu çok ağır ya. Neyse bunu geçiyorum, canım sıkıldı. Yayının başında Ayşegül, Google Developer Experts'tan bahsettin. Bunun bir üyesi olduğundan bahsettin. Bir takım kanallara erişimin olduğundan bahsettin. İşte Slack kanallarına erişimin olduğundan, direkt konuşabildiğinden bahsettin. Bu komüniteye nasıl dahil oldun? Bundan biraz bahseder misin? Çünkü Microsoft'un da bir programı var bununla ilgili. Buna benzer bir şey belki de. MVP isminde. Eğer işte Microsoft ürünlerini öven yazılar yazarsan, bunlarla ilgili konuşmalar yaparsan sana bir şey veriyor. Aslında ünvan veriyor. MVP ünvanı veriyor. Direkt Microsoft çalışanı olmuyorsun ama bununla ilgili işte bayağı Microsoft çalışanı gibi takılabiliyorsun. Microsoft'un birçok şeyinden, imkanından faydalanabiliyorsun. Google Developer Experts nedir? Buna nasıl kayıt olunur mu denilir ya da bu komiteye nasıl girilir? Bundan biraz bahseder misin?
Tabii ki. Ben başladığım zaman birisinin beni nomine etmesi gerekiyordu. Birisinin bu insanın yaptığı şey önemli deyip beni bir listeye koyması gerekiyordu. Ve bu topluma açık değildi. Ne yazık ki bu da herkesin birbirini tanıdığı insanları daha çok teşvik etmesine yol açıyor. O sistemi değiştirdiler şimdi. Şimdi herkes başvurabiliyor. google.developer.com/how-to-be-an-expert galiba. Buraya gittiğiniz zaman bir form var doldurabileceğiniz. Ve güzel bir program. Şu anda web teknolojilerinde sanıyorum toplam 200 kişiyiz bütün dünyada. Ama sadece web teknolojisi değil, Android için ayrı var. Onun dışında design için var ve de sanıyorum sales diye geçiyor. Bu Google AdWords ve diğer konularda bilgileri olan insanlar için de aynı şey söz konusu. ve machine learning gibi şeylerde de var bildiğim kadarıyla. Benim için çok güzel bir olanak oldu. Çünkü ben birincisi direkt olarak bilgi alabiliyorum, Angular team'le buluşabiliyorum. O güzel bir şey. Beni bayağı bir destekliyorlar o açıdan. Aylık toplantılarımız var. Chrome'la ilgili, Angular'la ilgili ya da Polymer olsun, her türlü web'le alakalı Google'un içerisinde yapılan şeyleri biz önceden duyuyoruz. Ve de bazen onlar için test edip deniyoruz herkese açmadan önce. O bayağı güzel. Onun dışında da bizi her sene Google I.O.'ya uçuruyorlar. Dünyanın neresindeysen getiriyorlar. Bir de Google Developer Expert Meetup kendi konferansımız var. Geçen sene Polonya'daydı ve herkes dünyanın her yerinden gelip orada buluşuyor. Ve bu programa da seçilebilmek için yapmanız gereken şeyler bu konuda bir şeyler yapmış olmanız ve de open source olması. Eğer bir open source library'iniz varsa sürekli contribute ettiğiniz ya da konuşmalar yapıyorsunuz ya da community için bir şeyler yapıyorsunuz. Bu size öncelik veriyor. Bir de eğer yani çok büyük bir contribution'ınız yoksa bile, yani Türkiye için bunu geçerli olduğunu söyleyemeyeceğim ama çünkü var Türkiye'den developer expert. Nereden geldiğiniz de biraz önemli. Mesela San Francisco'da da bir insanın Google Developer Expert olması çok çok daha zor. Çünkü burada çok fazla var zaten. O yüzden kota biraz doğmuş bir şekilde community ile bağlantısını kuracak, başka coğrafyalarda bağlantı kuracak insanlara daha çok ihtiyaç var değişik konularda. Bir de Google Developer Group'lar var. Onlar da onlara girmek çok daha kolay. Ama onun için de bir meetup düzenliyor olmanız gerekiyor. Ve Türkiye'de bunu yapan bir sürü arkadaş var şu anda. Biz Google Developer Group da inanılmaz güzel sanıyorum. Onların liderlerini de Google I.O.'ya getiriyorlar. O da yapılabilecek bir şey eğer open source fazla contribution yoksa.
Benim tanıştığım bir arkadaşım bundan bahsetti ama hangi programda olduğunu bilmiyorum. Google'ın bir programı, buna benzer bir program. O şeyden bahsetti, böyle bayağı interview tadında Google'la görüştüğünü, teknik şeyler sorduklarını, senin bahsettiğin gibi seminerler vermesi gerektiğini ya da işte open source contribution'ların olması gerektiğinden bahsetmişti. Detayını öğrendim, iyi oldu.
Salim mi yoksa?
Evet, yok. İsmi mi?
Eli. Evet.
Yok, değil.
Yoksa?
Bildiğim kadarıyla sadece Google Developer Expert'ler için interview var. İki tane interview'den geçiyorsunuz. Bir tanesi bir expert. Ben daha yeni interview edebilen insan olmaya çalışıyorum. Diğeri de Chrome'da çalışan bir insan. Ve yeni teknolojiler konusunda bilginiz olması gerekiyor. Bir de sunum yapmanızı falan, bu tür şeyleri de test ediyorlar. Ama eğer böyle bir şey yapmak isteyen varsa bana ulaşmaları mümkün. Twitter'dan ya da başka koşullardan. Yani yardımcı olmak isterim. Türkiye'den daha fazla insan olması beni çok mutlu eder.
Okey, bunu da Code Fiction kanalından podcast'in altında paylaşacağız. Ben o zaman sana WebBR üzerine birkaç soru soracağım ama çok da bir bilgim yok bununla alakalı. Yani bir yer gördüğüm kadarıyla bayağı gelişen bir teknoloji ama web'de kullanıldığını pek görmedim. Ama sen bunun üzerine çalıştığını ve bununla alakalı işte uygulamalar geliştirdiğini söylüyorsun. Hangi alanlarda kullanılıyor? Ne durumda? Şu an production ready mi sence bu uygulama? Biraz bahsedebilir misin?
Tabii ki. WebVR aslında web'de bir süredir var. Direkt olarak Chrome'da açık değil. Bir tane Chrome flag diye bir şey var. Onu enable etmeniz gerekiyor ki görebilirsiniz. Ama bir sürü şirket uyguluyor VR'ı. Asıl olmayan AR, Augmented Reality. İkisi şu anda API'lerini birleştirmeye çalışıyorlar. WebXR, Augmented Reality ve de Virtual Reality API'lerinin toplamını deniyor. Eğer şimdiye kadar hiç yoktu diyemeyeceğim ama tam olarak yapmak biraz zordu. Ama Google I.O.'da açıkladılar. Şimdi Chrome Canary'de gene flag altında direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Problem Augmented Reality ile ilgili. farkını da bir açıklayayım. Virtual reality her şeyin üç boyutlu ve tamamen gözlük gerektiren bir deneyim. Öte taraftan AR, augmented reality, kameraya ulaşıyor ve olan dünyanızı geliştiriyor. Üzerine bir bilgi koyuyor ya da üç boyutlu bir şey koyuyor. Filmlerde hani gördüğümüz sürekli ekranlar vardır ya, işte o AR. dünyanın en büyük AR konferansına gittim. Geçen haftaydı. 6000 tane insan vardı. Ben inanamadım, gittiğim en büyük konferanstı. Yani ben bundan önce gittiğim en büyük konferans, gerçi Google I.O. saymıyorum. 5000 kişilik bir tane konferanstı. Bu 6000 kişi vardı, 350 tane konuşmacı vardı ve ben inanamadım ne kadar çok şirket AR VR kullandığına. Bazı şirketler mesela uçak şirketleri özellikle kullanıyor. Hatta augmented reality Boeing'den gelmiş. Boeing uçak şirketinden gelmiş, onu öğrendim. Sağlık konusunda bayağı bir kullanımı var. Ve oyunda tabii ki. Oyunda çok fazla kullanılıyor. Bunu insanlar çok fazla düşünmüyor. Aslında webde olan bir sürü üç boyutlu oyun çok kolay virtual reality'ye aktarılabiliyor.
Ayşegül'cüm, hemen konuyu şey yapmak istiyorum oradan. Biraz spekülatif bir soru olacak ama şimdi WebAssembly'den birazcık bahsetmek istiyorum. Hazır VR'dan bahsetmişken. Yani şimdi denilen o ki ben de hani birazcık öyle düşünüyorum. Hani JavaScript'in artık sınırlarına geldik. Yani browser'ları artık optimize edebilecekleri kadar ettiler. JavaScript'i çok hızlı çalıştırıyorlar. İşte farklı farklı framework'ler çıkıyor. AOT yapılıyor. Daha şey yapılıyor ama sanki artık bu VR'lar, 3D şeyler, renderingler, web, yani her şey web'e taşınıyor artık. Orası kesin yani. Desktop application'ların sonu geliyor yavaş yavaş. İki soru sormak istiyorum. Bir, WebAssembly hakkında ne düşünüyorsun? Sence JavaScript'i replace edecek mi? Bir gün JavaScript yazmayı bırakacak mıyız? İki, ya da tam tersi, JavaScript hep hayatımızda olacak mı? JavaScript'in geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Bayağı büyük sorular. Ben Autodesk'te çalışıyordum, dediğim gibi. Autodesk bir sürü AutoCAD olsun, Maya, 3DX, Max gibi oyunlarda, inşaat şirketlerinde, mimarlıkta çok kullanılan üç boyutlu software'leri var. Ve onların da ilk gitmek istedikleri yol direkt olarak WebAssembly'yi kullanabilmekti. Çünkü onlar için çok daha kolay bir geçiş olacaktı. Desktop application'dan web'e. Ama ne yazık ki istenilen gibi gitmedi plan. Çünkü o kadar kolay bir geçiş olmadı. Tool'lar yeteri kadar yoktu. Dolayısıyla yani Autodesk'te şimdi bir sürü viewer gibi şeyler var ama hepsi JavaScript'te yazılmış durumda ve GPU'ya erişiyor. Dolayısıyla performans çok kötü değil. Direkt olarak geçiş çok fazla söz konusu değil. Son iki senedir Google I.O.'da WebAssembly'den bahsediliyor ama o kadar az bir ilgi var ki. Ama ben hatırlıyorum, böyle bir 4-5 sene önce aynı şey PWA için geçerliydi. Progressive Web Apps, offline çalışan aplikasyonlar için geçerliydi. Ama 4 sene sonra tek konuştukları bu olmaya başladı. Aynı şey söz konusu olabilir. Onu JavaScript'i seviyoruz. Ve her zaman browser'ın dili olacak diye inanıyorum.
Bakalım.
Deniz, artık bırak abi WebAssembly falan. Boş ver ya. Boş ver. Bizi de yorma. Kendin de yorulma.
Bence göreceksiniz hepiniz. 2 sene sonra çok farklı şeyler konuşacağız.
Abi sen production'da kullanmaya başla, biz sonra konuşuruz biz onu.
Biz senin arkandan geliriz.
Abi beni gaza getirmiyor şimdi. Bir şey çıkartacağım production'a.
Server hakkı olacak. Client side WebAssembly. Yani buraya yazıyor.
Deyip ufak ufak artık kapatalım mı? Bir saati geçtik anladığım kadarıyla. Başka bir sorusu olan varsa hazır yakalamışken soralım ama ben tamamım. Ben bütün cevaplarımı aldım. Şahsen.
Evet. Yeteri kadar en güzel tool'u verebildim mi sana bilemiyorum. Bir sürü plugin var kullandığım. Özellikle şu anda IntelliJ kullanıyorum ama kodda en çok var anladığım kadarıyla. Sürekli de gelişmeye devam ediyor. Başka yani,
Ben Prettier kullanıyorum mesela. Ondan çok çok mutluyum. Yani bütün böyle ekibi yola getirdi. En sevdiğim tool'lardan biri o oldu yani. Onun ötesinde yani ben de IntelliJ kullanıyorum. Bazen VS Code kullanıyorum. Değişiyor duruma göre ama Prettier geldikten sonra aslında o problemi bayağı çözdük. Hani IDE meselesi ortadan kalkıyor yani. Formatlama ve linting tek bir yerde toplanınca.
Abi JetBrains bu işi biliyor.
Evet. Kesinlikle katılıyorum.
Sevindirici. Takımdan birisi Prettier'de çalışıyor. James Henry. Çok mutlu olacaktır duyduğuna. Onun dışında ben size
saygılarımı iletirsen çok sevinirim.
Tabii ki. Ben size sormak istiyorum. Nedir en büyük Angular'dan çektiğiniz?
Abi ya bootstrap etmesi bana hala çok zor geliyor. Bir sürü yani package, şu an bir proje açtım. Package.js'ine bakıyorum. Yani bir sürü ezberden paket eklenmiş. Ya bana şey geliyor yani, kolay gelmiyor. Belki de benim mantalitemle alakalı olarak şey yapabiliyor ama ne bileyim, çok çok fazla şey gerekiyor gibi geliyor hala. Ama Angular'da bir framework tabii, öğrenmek gerekiyor yani. Onun haricinde bir şikayetim yok, seviyorum. Angular Universal dediğim gibi benim çok ilgimi çekti. Yani beni Angular dünyasına kazandıran Angular Universal oldu. Bu şekilde.
Yani ben bir yorum yapabilirim. Acılar çektim. Ama şimdi artık öyle bir mutluluğa erdim aslında bir sene sonunda. Yani hem 2'ye geçmek geçtiğimizde çok sıkıntılı oldu. Yani ilk bir 1'den 2'ye migrate olduk. 1'den 2'ye migrate olurken bir hibrit yapalım dedik. Hem 1'i hem 2'yi aynı platformda çalıştıralım. Başaramadık. Sonra 2'yi rewrite yaptık baştan. O bayağı zor oldu. TypeScript'i acayip sevdim. Yani o konuda hani Microsoft'un hakkını yiyemem. Ki hiç neredeyse hiç Microsoft teknolojisiyle çalışmamış bir insan olarak bile hani dille geçiş çok kolay oldu yani. Onun ötesinde dokümantasyon, yani senin söylediklerinle aslında böyle birebir uyumlu şeyleri yaşadım. Yani senin o geçtiğin süreçlerden biz de yazılımcı olarak geçtik. O doküman bulamama meselesi. İşte dün yazdığın kodun bugün prod'da build olmaması vesaire. Webpack 4'e geçmek bence çok güzel bir hareketti. Çünkü build'larım 16 dakika falan sürüyordu. Bayağı büyük bir uygulamamız var bizim. Şu anda işte yani ahead of time completion'la 2,5 dakikaya falan indirdik onları. O konuda çok mutluyum. Bir de şey, bence artık kod organizasyonu falan daha şey oldu, yani oturdu CLI'ın da gelişmesiyle. Bir de ekosistemin etrafına hani o gelen tool'lar olgunlaştıkça artık daha olgun bir framework haline gelmeye başlayacak anladığım kadarıyla. Material da fena değil, Material'dan çekiyoruz hala biraz ama idare ediyoruz.
Ayşegül, yarın mı, NPM mi?
Yarn ama hala NPM'de kullanmak zorunda kalıyorum. Switch etmek zorunda kalıyorum çünkü bazen ikisinde problemi olabiliyor. Şey konusunda, material konusunda CDK bayağı enteresan, güzel bir gelişme. CDK ile onların functionality'ler var ama birçok şeyi kendin build ediyorsun. O çok güzel. Schematics bayağı bence süper bir şey. Bir de sizin yaptığınız şeyleri mesela Angular 1'den 2'ye geçme, ikisini aynı anda run etmeyi NX ile biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Universal ile ilgili de bir şey yapacağımızdan eminim çünkü bir tane Universal Contributor da bizim takımımızda. Onu da kolaylaştırmak istiyoruz. Bir tane daha tool söylemek istiyorum. Söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü herkes bu acıyı çekip ondan sonra çok geç öğreniyor gibi geliyor. NGRX. Bence Redux sistemine birçok application ihtiyacı var. Hepsi demiyorum ama birçoğunun. Özellikle büyük application'ların ve de hayatı çok çok kolaylaştırıyor.
Evet. Evet. State yönetimi için biz de kullanıyoruz. Gayet mutluyuz.
Başka bende tool var aslında. Yani şöyle bir package.json açsam baksam kesin çıkar bir şeyler. Yani Redux'tan memnunum diyebilirim. Hani şeyini anlamak zor. Yani ilk geçişte o akış yapısını anlamak, algılamak zor oldu biraz. Bayağı okudum ettim falan. Hani benim için böyle backend bir dilden öyle bir yapıya geçince bayağı bir beynim yandı ama şimdi onunla da iyi anlaşıyoruz yani. Ve hayatı çok kolaylaştırıyor gerçekten. Yani data ile böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Bayağı bayağı başarılı.
Sevindirici bir şey. Biz NX'le bütün bunları biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir de Prettier dedin. Yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de continuous integration'ı arttırmak ve de bunun için tool'lar yazmak. Siz başka kimsenin işte Prettier'i run ettim mi yoksa Linter'i run ettim mi diye düşünmesine gerek kalmadan her şeyin otomatik olarak yapılması için plugin yazmaya çalışıyorum. Bu arada o package'ler JSON. Ben de Java'nın bütün package'lerinden nefret ettim aynı şekilde. Hiçbir fikrim yok nasıl çözeceğimi ve Java'nın bunları çoktan çözmüş olduğunu zannediyordum ama ne yazık ki orada da çözülmemiş.
Maalesef, evet. Okey arkadaşlar, başka paketi olan yoksa artık kapatıyorum izninizle programı.
Biz backend'çiyiz zaten.
Biz de.
JavaScript falan. Nedir yani?
Oo.
Yok abi ya, ben şu an Angular.js yazdığım için, yani Angular 1 yazdığım için çok acılar çekiyorum. Çok bahsetmek de istemiyorum. İçimde yaşamayı tercih ediyorum o acıyı. O yüzden ufak ufak.
Fırat yanındayız arkadaşım.
Senin abi o scope'a erişim nedir ya? Dolar scope nedir ya? Yani neyse.
O zaman Ayşegül'e çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattın, zaman ayırdın. Bir sürü konuda sorularımızı cevapladın. Önemli konulara da değindin. Çok teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Başka programlara da. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok keyifliydi. Her zaman ulaşabilirsiniz. Ben bilgileri de vereceğim, web sitesine koyabilirsiniz diye. Soruları cevaplamak Google Developer Expert'lerin özellikle görevi. O yüzden lütfen bilgilendirin beni de.
Süper. Süper. O zaman kapattık.
Tamam.
O zaman kapattık.